الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet arkadaşlar, Muhammed suresi, namı diğer kıtal yani savaş suresi. Bunun giriş kısmını okuyacağız sizinle. 1. ayetten 11. ayetin sonuna kadar inşallah. Bilmiyorum ne kadar zamanda okuyabiliriz. Biraz zor bir suredir bu sure. Hem konusu itibariyle hem de lafzı da zordur. Yani böyle ezberlemesi falan da zordur bu surenin, değil mi? Hafızlar bilir, böyle takıldığımız surelerden birisidir. Tevbe suresi, Enfal suresi ve bu sure ağırlıklı olarak savaştan bahseder arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben vahdet peygamberiyim, ben savaş peygamberiyim demiştir aynı cümlenin içinde. Savaş arzu edilmez. İşte görüyoruz arkadaşlar, haklı bir savaş bile perişan eder bir milleti yani. Haklı bir savaş bile, değil mi? Biz yani Kurtuluş Savaşı'nın yaralarını ne kadar zamanda sarabildik? Orada kaybettiğimiz o gençliği ne kadar zamanda yerine koyabildik? Kolay değil. Fakat savaş hayatın bir gerçeğidir arkadaşlar. Evet, İslam dini barış dinidir. Her zaman hedefi, öncelikli hedefi barıştır. Hiçbir zaman ilk yöntem olarak savaşa başvurmaz. Ama rahmetli Muhammed Hamidullah Hoca'nın çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, Peygamber Efendimiz'i tarif ederken, İslam Peygamberi kitabında onun savaşlarını yorumlarken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, savaş dışında bir yol olduğu sürece asla savaşa başvurmamıştır. Savaştan başka bir yol kalmadığı zaman da asla savaştan kaçmamıştır. Bunu kişisel hayatlarınıza da uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kişisel hayatımızda tartışma, işte bazen sınır koyma, bazen rest çekme gerekebilir. Bu gerektiğinde bunu yapamamak hilm değildir arkadaşlar. Ahmet Hamdi Aksaki'nin ahlak kitabından da hatırlayacağımız üzere bu hilmi himaridir. Yani kişisel haklarını koruyamayacak kadar yumuşaklık diyelim biz ona, güzel ahlak değildir, ezikliktir. Hilmi himari, çok çok affedersiniz, o öyle kullandığı için kullanıyorum, eşek uysallığı. Hani eşeğin sırtına ne yüklesen taşır, sesini çıkarmaz, taşımaya çalışır. Buna eşek uysallığı denir, bu güzel ahlak değildir der. Yani bir tefrittir, ifrat ve tefritten kaçınmak gerekir biliyorsunuz, mutedil olmak gerekir. Savaş da böyle arkadaşlar. Evet, dünyada hiç savaş olmasaydı, yeryüzünde Allah Teala insanları birbirleriyle savaşacak ve kan dökecek şekilde yaratmamış olsaydı, yani güzel olurdu diyesi geliyor insanın, ama var olan, bakın var olan bu alem, mümkün olan alemlerin en güzeli olduğuna biz inanırız. Çünkü ondan daha güzeli olsaydı Allah onu yaratırdı. Yani bu işin, buranın doğası bu. Buranın düzeni bu arkadaşlar. Bir düşünün tabiattaki doğal zinciri. Yani aslanlar ceylanları yiyecek, ceylanlar şunu yiyecek, o onu yiyecek, o onu yiyecek. İşte böyle bir doğal zincir var. Burada ne zaman haddi tecavüz edersen orada zulmetmiş oluyorsun. Ve yeryüzünde, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen ifadedir bu. Yeryüzünde zulmün engellenmesini Cenab-ı Hak kendisi üstlenmemiştir. Çok iddialı bir laf ettim şimdi, bunu yazmayın. Ama yani kayıtlara da geçti. Kendisi üstlenmemiştir. Yani hiçbir yerde şöyle bir ifade var mı? Ey mazlumlar, siz merak etmeyin, ben sizin hakkınızı alacağım ondan dünyada. Dünyada, yani dünyada zulmün engellenmesini Cenab-ı Hak diğer insanlara bırakmıştır. Mesela fakirlik. Fakirliği siz merak etmeyin. Kim fakir düşerse yarın yastığının altında bir kese altın bulacak. Böyle demiş mi? Hayır, fakirliğin engellenmesi için zenginlerin zekatla, sadakayla, karz-ı hasenle mükellef tutmuştur. Farz, sünnet falan olmak üzere çeşitli mertebelerde mükellef tutmuştur. Yeryüzünde servet tek bir grubun elinde dolaşmasın diye diyor Allah Teala. Yani yeryüzünde adaletin, hakkaniyetin, eşitlik değil bakın, eşitlik yoktur hiçbir şeyde dünyada. Acizane kanaat. Yani hukuk karşısındaki eşitlik hariç doğada eşitlik yoktur. Yaratılışta eşitlik yoktur. Adaletin, hakkaniyetin tesis edilmesinden adil ve hakperest insanlar sorumludur arkadaşlar. Onun içinde savaş bazen kaçınılmazdır. Tekrar edelim Muhammed Hamidullah Hoca'yı. Savaştan başka bir yol varsa, yani ekonomik yaptırımlar olur, anlaşma yoluyla olur, çeşitli yöntemlerle. Mesela bazen Peygamber Efendimiz evlilikler yoluyla, o dönemde çok önemli bir barış vesilesiyle bir kabilenin reisinin, başka bir kabilenin reisinin kızıyla evlenmesi, bazen evlilikler yoluyla barışı sağlamaya çalışmıştır. Her yolu denemiştir ama savaştan başka bir yol kalmadığında da ya olsun biz savaşçı değiliz, ne olacak işte, yeryüzü Allah'ın, gelin Medine'de sizin oluversin dememiştir hiçbir zaman yani. O had yani sınırlar aşıldığında arkadaşlar hakkını müdafaa etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de savaştan bahseden, benim bildiğim, ben bu konuların uzmanı değilim sadece bakın. Sadece giriş mahiyetinde böyle ansiklopedik kitabi bilgi aktarıyorum size. Kur'an'ın illaki eksikleri vardır benim anlattıklarımın. Siz onları merak edenler, özel ilgi duyanlar tamamlayabilir veya şu anda burada aramızda olup bu konuda uzman olanlar da müdahale edebilir anlattıklarıma. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar benim bildiğim savaştan bahseden iki önemli terim var. Biri cihat, biri kıtal. Cihat kavramı biliyorsunuz birilerinin tüylerini diken diken ettiği için efendim bu ta müsteşriklerden beri geliyor. Oraya döneceğim tekrar. Dönmezsem hatırlatın. Müsteşriklerin, Peygamber Efendimiz'in o cihatla ilgili, İslam'ın daha doğrusu cihat konusundaki yaklaşımına nasıl baktıklarına. Oradan biri geliyor, bizi böyle şey yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'i de bazıları öyle tarif eder. Böyle pirifani, devamlı gözyaşları içinde, böyle efendim Allah'lık, yani anlıyorsunuz bu Allah'lık tabirini. Hani böyle etliye sütlüye karışmayan, hep böyle her şeyi affetmiş, herkesi affetmiş, böyle kimseyle mücadele etmemiş, böyle biri gibi anlatıyorlar Peygamber Efendimiz'i. Burada da şimdi isim vermeyeyim, belli ekoller Peygamber Efendimiz'i böyle anlatmaya daha mütemayil. Onu görüyorsunuzdur siz. Artık görün o kadarını yani. Onu da ben söylemeyeyim. Kimler böyle anlatıyor yani. Halbuki siyer okuduğunuzda hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. Bazıları da sadece savaşçı yönünü anlatıyorlar. Onun da öyle olmadığını görüyorsunuz. Lütfen İslam Peygamberi kitabından bakın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in hayatı boyunca yaptığı savaşlarda ölen kişi sayısı birkaç yüz. Bütün savaşlarda. Birkaç yüzü geçmiyor yani. Ve kaç gün? İşte bütün hayatı boyunca toplam 30 gün civarı, 30 küsur gün galiba bütün savaşlar. Ama bazı yani siyer kitaplarına baktığımızda, ama bu kaçınılmazdır. Siyer kitaplarını ben bu açıdan eleştirmiyorum. Çünkü siyer Peygamber Efendimiz'in kamusal hayatını anlatır arkadaşlar. Özel hayatını anlatmaz. Onun yani toplum içinde o şeyi, İslam medeniyetini nasıl inşa etti? Hangi süreçlerden geçti? Bunu anlattığı konusu budur siyerin. Dolayısıyla da tabii ki Peygamber Efendimiz'in diplomatik görüşmelerine, hicrete, işte şeye, savaşlarına, barışlarına, bunlara çok ağırlıklı olarak yer verir doğal olarak. Dolayısıyla bazen böyle siyer kitabını okuduğunuzda peygamber hayatı boyunca hep mücadele etmiş, hep savaşmış, hiç böyle bir günlük hayatı hiç yok zannedersiniz. Öyle değil ama diğerlerinin anlattığı gibi böyle bir pirifani, böyle bir hani keşiş, böyle eski Hristiyanlarda olan keşişler veya Budist keşişler gibi böyle kendini Allah'a adamış, etliye sütlüye karışmayan, her şeyi hoş gören, herkese hoş gören bir kişi de değil Peygamber Efendimiz arkadaşlar. Bunun için de şemail kitaplarını ve bilhassa hadis kaynaklarını okumanızı siyerin yanında özellikle tavsiye ediyoruz. Cihat kelimesini arkadaşlar, cihat kıtelden daha çok geçiyor bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü daha kapsamlı. Daha kapsamlı. Mesela benim çok sevdiğim, böyle hayatımın biraz böyle sıkışık zamanlarında hep kendime virt edindiğim bir ayet-i kerime vardır. Ankebut suresinin son ayeti. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Kim bizim yolumuzda cihad ederse, biz onu yollarımıza eriştiririz. Hidayet ederiz. Yani hep isabetli olur gidişatı. Yol açarız hep ona. Hep yollarını açarız. اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Hiç kuşku yok ki Allah mutlak surette muhsinlerle beraberdir. Yani sen yeter ki muhsinlerden ol, Allah sana yollarını açacaktır, seni darda bırakmayacaktır, o bulunduğun durumdan seni çıkaracaktır ama cehd edeceksin. Yani yatarken olmaz. Yatarken olmaz arkadaşlar. Ömer Ferit Kağan var, Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş ulemadan, hem edebiyatçı aynı zamanda. O dönemde yetişen alimlere özel bir muhabbetim var arkadaşlar. Böyle bir işlerimi bir durdurabilsem de onların hayatlarını, biyografilerini bir okusam böyle. Hepsini mümkün olsa. Çok seviyorum çünkü hem medrese eğitimleri ve dini eğitimleri çok sağlam, hem modern dünyayla yüzleştikleri için o tartışmaları, o çekişmeleri, İslam'a saldırıları çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla böyle iki kanatlı kuş gibiler yani. Diyor ki Ömer Ferit Kağan, insanlar diyor ki bakalım Allah ne gösterecek? Allah da diyor ki bakalım kullarım ne yapacak? Onun için arkadaşlar ayet-i kerimede bizim yolumuzda cihad edenler. Yani cihad arkadaşlar, mesela şu anda buraya gelmek için bir gayret sarf ediyorsunuz ya, sabah yataktan kalkmak için, efendim ne bileyim uzak mesafeden gelmek için bir hani silkinmeniz gerekiyor. Oradan tutun da arkadaşlar elde kılıç veya silah neyse düşmanla savaşmak, cephede savaşmaya kadar bütün mücadeleler cihattır arkadaşlar. Yani gayret etmek, cehd etmek demektir. Ama kıtal, şimdi böyle, önce onu söyleyeyim. Böyle olduğu için bu İslam'da cihat yok, savaş yok, İslam savaşçı bir din değil, barışçı bir din diye anlatmak isteyenler, şimdi az önce müsteşrikleri söyleyeceğim dedim, müsteşriklerin İslam'a en çok saldırdığı iki konudan birisidir cihat arkadaşlar, diğeri de kadınlarla ilgili konulardır. Yani İslam savaşçı bir din, kılıç zoruyla yayıldı, Müslüman insanları kılıç zoruyla Müslümanlaştırdı. Halbuki din dediğin ruhani olur, kendi Hristiyanlık dinine bakıyorlar, ruhani olur, manevi olur, böyle kalbi olur. Yani dindarlık buradadır. Hani böyle göğsü göstererek yapıyorlar ya bazıları. Tam batılı yaklaşım budur işte. Dışarıda senin yaşantın herkes gibi olabilir, kalbin dindarsa dindarlık budur. Bu yüzden de diyorlar bazıları özellikle Muhammed Mekke'deyken tam bir peygamber gibi yaşamıştır. Ama Medine'ye geçtikten sonra bir dünya lideri gibi yaşamıştır diyorlar. Yani daha kendinden önceki peygamberlere benzemediğini söylüyorlar. Ama peygamberler tarihi bize bunun böyle olmadığını, özellikle İsrailoğulları peygamberlerinin bal gibi de efendim savaşçı olduklarını gösteriyor. Çünkü arkadaşlar hiç kimseye bu dünyada hakkı böyle bir tepsi içinde sunulmuyor. Hiç kimseye demeyeyim de zaman zaman diyeyim. Hadi biraz yumuşatayım. Yani haklarımız böyle işte sizin evet tabii ki geldiniz, bu Anadolu'yu fethettiniz, burası tabii ki sizin, ne demek? Ne demek? Tabii ki Trakya'da da Balkanlar'da da bu kadar Müslüman var. Tabii ki oralarda sizin dediler mi yani arkadaşlar? Demezler. Dünyanın kuralı bu değil. Dolayısıyla sizin her daim Ali İmran suresinde de söylendiği gibi savaşa hazır. Yani bana saldırıyor musun? Benim haklarımı mı yiyeceksin? Göz mü diktin? O zaman benimle mücadele etmeye hazır olacaksın. Ben bunu sana kendi ellerimle vermeyeceğim dememiz gerekiyor. Bana sorarsanız özel hayatımızda bile. Özel hayatımızda bile. Ne kadar güçlüysek, ne kadar bu konuda hazırsak haklarımızı savunmaya, karşımızdaki insan bizim haklarımıza o kadar saygı duyuyor arkadaşlar. Doğanın, hayatın hakikati bu. Kıtale gelince arkadaşlar, kıtal doğrudan doğruya savaşmak demektir. Bakın katil buradan geliyor, maktul buradan geliyor, bu kökten geliyor. Yani öldürmek, feyaktulune ve yuktelune, Allah yolunda öldürenler, öldürülenler. Kıtal kelimesi, hadi cihat kelimesini gayret etmek, işte Allah yolunda gayret etmek falan diye yumuşattınız. Peki kıtal kelimesine ne yapacaksınız yani? Onun için İslam, az önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde söylediği üzere rahmet dinidir öncelikle. Amacı ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Dün okuduk değil mi? Biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Ama bazen bu rahmet arkadaşlar bir kılıçla olur. Yani kangren olan bir uzuvun kesilmesi. Kesilmesinin hayatı kurtarması gibi. Veya bir insanın yanlış bir yoldan bazen böyle tutulup tutup ne yapıyorsun sen deyip, değil mi? Hani bazılarına bir dayak atmak gelmiyor mu içinizden? Yani şunu evire çevire bir dövsem de bir aklı başına gelse. Demiyor musunuz yani? Bir temiz şuna bir sopa çektirsek. İçimizden geçiyor bazen yani. İşte arkadaşlar bazen böyle sarsar bizi hayat. Yakamıza yapışır. Görebilene tabii. Yani böyle her zaman munis bir şekilde bütün bu hak, hukuk yerine oturmuyor. İşte bu sure arkadaşlar ağırlıklı olarak savaştan bahseder. Çok ağır, göreceksiniz birazdan, ağır ifadeler vardır. Cenab-ı Hak arkadaşlar nebbi ibadi enni enel gafurur rahim, burayı da okuduk sizinle. Kullarıma haber ver, ben çok bağışlayan gufran, işte şimdi mağfiret günlerindeyiz ya, gafur sıfatı o mağfiretin isim hali. Ben çok bağışlayan, çok kusurları örten, görmezden gelen, merhametli bir ilahım, öyle bir ilahım ben. وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمِ. Ama haber ver ki onlara aynı zamanda, benim azabım çok acıklı bir azaptır. Yani çok bağışlarım, çok örterim, çok görmezden gelirim. Ama ne zaman ki aleyhlerine kavil hak olur. Kavil hak olur ne demek? Hakim kalemi kırıyor ya. Yani artık geri dönüşü yok. Bu şey verilir, hüküm verilir. O zaman da o azap çok acıklı bir azaptır diyor Cenab-ı Hak. İşte o denge içerisinde şimdi bu surede biz Cenab-ı Hakk'ın bir savaş durumunda Müslümanların nasıl davranması lazım? Böyle yumuşaklıkla oluyor mu bu savaş? Tabii ki arkadaşlar burada geçecek mi bilmiyorum, sonuna kadar bakmadım. Elbette savaşın da bir hukuk içerisinde cereyan etmesi gerekir. Kesinlikle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir adeti var. Ne zaman bir ordu gönderecek olsa bir yere, küçük bir birlik bile olsa, yani her zaman savaş için göndermemiş, bazen istihbarat için göndermiş, haber toplamak için göndermiş, bazen sadece gözdağı versinler diye, yani bugün yapıyorlar ya askeri tatbikatlar, sırf gözdağı versinler diye göndermiş. Ne zaman böyle bir birlik gönderecek olsa veya bir ordu, o orduyla birlikte Medine'nin dışına kadar yürüyor. Medine'nin dışına çıkınca mola veriyorlar, onlara bir hutbede bulunuyor, bir, yani tavsiyelerini söylüyor. İşte o tavsiyeler İslam savaş hukukunun temel metinlerini oluşturuyor arkadaşlar. Size silah doğrultmayan hiç kimseyi öldüremezsiniz, sivilleri yani. Yaşlıları, kadınları, çocukları asla hedef alamazsınız. Kiliselerin havraları yıkamazsınız. Ağaçlara, hayvanlara, tarlalara, ekinlere zarar veremezsiniz arkadaşlar. Ben Müslümanım diyen birine, hayır sen taktik icabı Müslümanım diyorsun, sen aslında bunu taktik icabı söylüyorsun deyip öldüremezsiniz. Ben Müslümanım diyen birini öldüremezsiniz. Benim ilk aklıma gelenler bunlar. Arkadaşlar birçok böyle İslam savaş hukukunda riayet edilmesiyle işkence edemezsiniz. Uzuv doğrayamazsınız. Mesela öldü bir adam, uzuvlarını kesemezsiniz. Yani ölüye de işkence edemezsiniz. Canlıya da işkence edemezsiniz. Öldürürken güzelce öldüreceksiniz, acı çektiremezsiniz. Acı çektirerek öldüremezsiniz. Yani bazen diyorlar ya, İslam ülkeleri niye böyle hani geri kaldı falan. Ya diyorum, bir Müslüman bugün bu batılıların icat ettiği silahları hayal bile edemez. Bırak yapmayı, hayal bile edemez. Seneler seneler önce Esad, arkadaşlar şimdiki Esad'ın babası olan Esad, Hama'da kendi halkına kimyasal silah attı. Kimyasal silah ne? Kabaca anlatıyorum. Ben de çok anlamam bu işlerden. İnşallah böyle fahiş bir hata yapmıyorumdur. Binalar yıkılmasın, canlılar ölsün. Kimyasal silahın mantığı bu. Yani binalar tahrip olmasın, sonra biz orayı yeniden yapmak zorunda kalmayalım. Ama bu gazı soluyan herkes, Beşik'teki çocuklar, ihtiyarlar, o hocam, Tuğba hocam da burada, o daha iyi bilir. Lütfen yanlışım varsa düzeltsin. Efendim, hepsi can verdiler. Yanılmıyorsam 5000 kişi kadar kendi halkını öldürdü. Şimdi bir Müslüman arkadaşlar, ya ben bir silah yapayım, binalar yıkılmasın, hayvanlar, bütün canlılar ölsün. Yani elimi kolumu sallayarak ben sonra oraya gireyim. Böyle hayal edebilir mi? Peki bu kimyasal silahları en çok kim yapıyor arkadaşlar? Neresi üretiyor? İşte bizim gençlerimizin çok hayran olduğu, orada hayat şöyle güzel, böyle güzel dedikleri, hayır, Almanya yapıyor. Kimyasal silahları bildiğim kadarıyla, inşallah yanlış değildir, kimya sanayinde bir numara Almanya. Arkadaşlar ilaç sanayinde de öyle. Efendim, en çok onlar üretiyorlar bu silahları. Veya işte batılılar, batılı devletler. İngiltere'nin yaptıklarını biliyorsunuz. İşte yani hepsi aynı bunların arkadaşlar. Onun için Müslüman romantik bir sevelim sevilelim, işte barış, barış, dünyada barış falan. Bu romantik bir temenniden başka bir şey değildir arkadaşlar. Barış istiyorsanız da savaşa hazır olmanız gerekir. Bakın, bu tekrar ediyorum, özel hayatınızda bile böyledir. Peki kimler bu gücü gösteremez? Kimler bu gücü gösteremez? Huzurperestler. Bak, takip edenler biliyor. Elmalı Hamdi Yazır diyor ki merhum, huzurperestler cihat edemez. Huzurperest yani aman ağzımızın tadı kaçmasın. Aman huzurumuz bozulmasın. Buyurun. Evet, o savaş taktiğidir. Savaş taktiği olmadıkça ya, bir savaşın gereği olmadıkça, keyfi, yani biz burayı talan edelim, hani yağmalayalım, böyle bir şey yapılmaz. Şimdi arkadaşlar, işte bu sure sizin hoşunuza gitmeyecek. Zaten merak etmeyin, sahabenin de hoşuna gitmemiş. Ayet-i kerime de söylüyor, burada mı ileride mi bilmiyorum. Surenin tamamını okuyun. Diyor ki, onlar diyorlardı ki diyor, ah Allah savaşa bir izin verse de şu kafirlerin hakkından bir gelsek diyorlardı. Ama savaş ayeti gelince gözlerini devirdiler diyor. Yani ay ne yapacağız şimdi dediler diyor. Biz de öyle cihat mihat deriz. İşte yürüyelim gidelim Filistin'e, işte şuraya buraya de, kalabalıklar böyle bağırır arkadaşlar. Ama senin çocuğuna celp gelince efendim, veyahut da hatta şöyle söylüyorlar, işte diyelim ki sen böyle bir şeye kalkıştın, ne bileyim, uyduruyorum, dolar 60 lira oldu, ondan sonra ne yapacaksın? Anlatabildim mi bilmiyorum. Gerçi bana sorarsanız zaten ne yapacaksak yapıyoruz yani. Çünkü olacak olan oluyor. Benim kanaatim arkadaşlar, savaştan kaçmakla veya işte mücadeleden, sınırlarını korumaktan kaçmakla bir barış sağlanmıyor. Ancak ve ancak sadomazo bir ilişki, köle efendi ilişkisi sağlanmış oluyor. Yani sana koşulan bütün şartlara razı olduğun bir hayatı sürdürüyorsun diye düşünüyorum acizane. Ama biliyorsunuz, biraz kaba bir söz ama, bekara karı boşamak kolaydır. bu sureyi okurken veya buna benzer konuları okurken benim kanaatim, arkadaşlar paylaşmayabilirsiniz, ben her zaman kaosa karşıyım. Arkadaşlar fitne, bunun İslam'daki karşılığı fitnedir ve bir Müslüman topluluk özellikle siyasi sonuçları olan bir konuda kararları fertler alamaz. Devleti ne karar almışsa o kararı uygulamak zorundadır. Bu mesela hadlerin uygulanması konusunda bile böyledir. Yani Müslümanlar ya bu devlet İslam devleti değil, biz cezalarımızı kendimiz verelim. Kendi aramızda işte aile mahkemeleri kuruyorlar ya, karar verelim kim zina yaptı onu recmedelim, öteki kim iftira etti ona da şu 100 değnek vuralım, işte içki içene de yapabilir mi yani, bunu yapabilir mi? Buradan arkadaşlar kaos çıkar, fitne çıkar. Asla fertler devlet gibi hareket edemez, devlet adına hareket edemez. Kendine düşen sorumluluğu yerine getirir. Bugün bizim için, ben en baştan beri böyle düşünüyorum, belki de biraz bilmiyorum yani karakterimden de kaynaklanıyor olabilir. Ama dinledikçe insanları mangalda kül bırakmayanlar bile sonuçta buraya geliyorlar. Ben bu Filistin'le ilgili meselede arkadaşlar tam bir boykot, külli boykot diyorum ona ve tam bir infak arkadaşlar. Aç kalmayıncaya kadar orada... her bina tekrar yapılıncaya kadar, orası tekrar eski haline getirilinceye kadar tam bir infak. Nasıl organize olacağız orayı bilmiyorum. Nasıl organize olacaksak o organizasyonla biz bunu mutlak surette yapmalıyız diye düşünüyorum. Bize düşenin, yani fertlere düşenin bu olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlar orada kardeşlerimiz hayvan yemi yerken, hatta onu bile bulamazken, arkadaşlar dün anlattığımız hadisteki gibi sahanların biri gelsin biri gitsin sofralar kuramayız. Elbette yemek yiyeceğiz, yani hayat devam ediyor. Çoluğumuz çocuğumuzdan bir şey esirgeyemeyiz ama şu şımardığımız bir çizgi var ya arkadaşlar, o çizginin altına inmemiz gerekiyor. Normale dönmemiz gerekiyor yani. Hayatımızda biraz normale dönmemiz ve o fazlalığı infak etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi yani bu bir savaş güzellemesi değil ama Kur'an-ı Kerim'e nasıl bakmamız gerektiğine dair bir girişti. Ben acizane arkadaşlar işte 40 yıla yakındır aşağı kendi çevresinde, kendi çapında din anlatan bir insan olarak kanaatim şudur ki Kur'an-ı Kerim'i okurken size böyle iyi gelecek, iyi hissettirecek, sonu güzel biten bir film gibi böyle. İşte güzel manzaralar izlediniz, oh oh rahatladınız, dinlediniz, oh oh içiniz ferahladı. Böyle bir kitap olmadığını bilin Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken bir belgesel seyreder gibi. Yani belgesellerde, çizgi animasyonlarda tavşanlar hep kurtulabilir. Ama belgesellerde tavşanlar hep kurtulmaz arkadaşlar. Tavşanlar hep kurtulursa aslan nesli ortadan kalkar. Şimdi belgesel izlerken bunu kaç defa anlattım ama gene yeri geldi. Rahmetli annem benim böyle çok merhamet abidesiydi. Şunu niye durdurmuyorlar? Şunun işimi kovalıyor ya aslan Ceylan. Aslan da aç kalmış günlerdir anlatıyor adam zaten. Yavruları aç, kimi ölecek bilmem ne. Aslan Ceylan'ı yakalayınca ben oh çok şükür yakaladı işte bir şey yiyecek, karnı doyacak falan diyorum. Annem de diyor ki Allah kahretsin işte gene bir şey yaptı, gene yakaladı onu falan diyor. Dolayısıyla gerçekçi bir kitaptır yani Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Acizane kanaatim. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bizi mutlu etmek için inmemiştir yani. Bize hakikati göstermek için inmiştir. Ve hakikat her zaman mutlu etmez. Tabii mutluluktan ne anladığınıza bağlı. Bazısı hakikatle mutlu olur. Bir şeyin doğrusunu öğrendiği zaman mutlu olur. Yani doktora gidersiniz, doktor size doğrusunu mu söylesin yoksa seni mutlu mu etsin? Harikasın, hiçbir şey yok, böyle devam et mi desin? Bazen böyle devam et demek, yapılacak bir şey kalmadı, son günlerini yaşıyorsun anlamına da gelebilir yani. Bize hakikati söyleyen doktoru ben şahsen tercih ederim yani. Böyle düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de böyle bakıyorum. Ve bana sorsanız arkadaşlar, yani Kur'an mesela şöyle olsaydı, faraza yani. Cenab-ı Hak bir peygamber göndermemiş de Kur'an'ı indirmiş bize. Hani bir yerde demiş ki alın gidin falan yerde kitabım var, siz işte ona göre yaşayın. İnanın çok daha zorlanırdık biz. Çünkü çok sert kitap arkadaşlar. Peygamber, inşallah yanlış anlaşılmıyordur bu sözlerim, adeta sert gelen tuşu, şutu göğsünde yumuşatıp ayaklarına indirmiş ve onu gole nasıl çevrileceğini bize göstermiştir yani. Hani o, bu nasıl yaşanacak? Bu ifadeler nasıl hayata aktarılacak? Bize onu göstermiştir. Hadis son derece kolaylaştırıcıdır arkadaşlar. Seçenekler sunar. Buradaki ifadelerin hangi seçenekleri içinde barındırdığını oradan görebiliriz. Son derece İslam'ın evrenselleşmesi ona bağlıdır yani. Dolayısıyla haşa şunu demiyorum, bazıları bizim sünneti savunanların böyle söylediğini zannediyor. İşte Kur'an eksik de hadis onu tamamlıyor. Hayır arkadaşlar, Kur'an nasıl, özellikle hukuki meselelerde. Yani şimdi birazdan göreceğiz, esir aldığımızda ne yapacağız? Ayetleri okuyacak size arkadaşlar. Bak sizi hazırlıyorum. Bu kadar zamandır hazırlıyorum. Ayetlerdeki ifadeleri görseniz. Ama diyor mesela müfessirler, peygamberimiz şöyle de yaptı, böyle de yaptı. İşte şu ayete dayanarak, şuna dayanarak şöyle davrandı falan diyor. Ha diyorsun, bak seçenekler var. Ve biraz daha hani bu işin nasıl yapılabileceğini aşağı yukarı kavrayabiliyorsun. Şu giriş kısmını da okuyalım. Herhalde ayetler bugün yetişmeyecek. Sure-i Muhammed aleyhisselam, namı diğer Sure-i Kıtar. Medine'de nazil olmuştur. İçindeki bazı ayetlerin Mekke'de nazil olduğuna dair rivayetler varsa da ağırlıklı olarak Medenidir bu sure. Zaten savaş Medine döneminin bir gerçeğidir arkadaşlar. Bu surenin başıyla evvelki surenin ahiri, yani Ahkaf suresinin son ayetleriyle bu surenin başı beynindeki münasebet ihtara hacet olmayacak kadar açıktır. Yani Ahkaf suresinin son ayetleriyle bu surenin ilk ayetleri arasındaki ilişki ihtara ihtiyaç duymayacak kadar açıktır diyor. Ne demişler? O birkaç ayeti hiç olmazsa okuyalım. Küfredenler, 34. ayet Ahkaf suresinde, ateşe arz olunacağı gün nasıl bu hak değil miymiş diye, evet Rabbimiz için, Rabbimiz hakkı için diyecekler. Buyuracak, öyleyse haydi tadın azabı küfrede geldiğiniz için. Binaenaleyh ulul azm peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Ve onlar hakkında ivedi etme, o kafirler hakkında acele etme. Sanki onlar o vaad olundukları acıyı görecekleri gün, gündüzün bir saatinden başka durmamışa döneceklerdir. Bakın ben bunu söylüyordum ya, dünyada ne kadar kaldı? Gündüzün bir saati. Kafi bir tebliğ bu. Yani bu yeter tebliğ olarak. Demek ki ihlak edecek başka değil, ancak taattan çıkmış fasıklar kurulur. Helak edilecek olan kimlerdir? Başkaları değil, taattan çıkmış fasıklar grubudur diye bitiyor Ahkaf suresi. Ve bu sure nasıl başlıyor? Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler. Allah amellerini boşa gidermektedir. Ve onlar ki iman etmekte ve salih salih ameller işlemekte ve Muhammed'e indirilene iman etmektedirler. Ki Rablerinden gelen hak da odur. Taraflarından kabahatlerini örtmekte ve hal-ü şanlarını düzeltmektedir diye başlıyor ve arkasından da savaşla ilgili ahkama giriyor. Öyle ki diyor, o kadar birbirinin devamı gibidir ki bu iki sure, besmele okunmadan vasledilirse sanki sonra gelen bu sure öncekinin açıklaması gibi, bir nevi açıklaması gibidir. Peygamberlerden Nuh, Hud, Salih, Musa, Davud, Süleyman aleyhisselam, harbi kıtal ile emrolunmuşlardı. Bakın ilk defa Peygamber Efendimiz savaşmadı yani. Davut Aleyhisselam'la Calut'un savaşını Bakara suresinden hatırlayacaksınız. Evvelki surede az önce okuduk. Fasbir kema sabara ulul azmi miner rusul. Azim sahibi peygamberlerden sabredenler gibi sen de sabret. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Savaş söz konusu olduğunda sabrın anlamı nedir? Yani savaşma anlamına mı? Yoksa savaştan vazgeçme, diren anlamında mı? Görüyor musunuz arkadaşlar? Diyorum ya, sabrı biz günlük dilde çok yanlış konumlandırmışız. Sabır yani mücadele etme, sesin çıkarma, bırak karşındaki ne yaparsa yapsın gibi anlaşılıyor. Halbuki sabır arkadaşlar, zalimin, bir zalim var. Sen o zalime karşı hakkı müdafaa edeceksin. Onu müdafaa ederken başına bir şeyler gelecek. İşte o zaman sabırlı ol. Vazgeçme o müdafadan anlamındadır. Nereden anlıyoruz? Bakın şimdi. Diyor ki evvelki surede fasbir kema sabara ulul azmi miner rusuli buyurulduğu gibi burada da o sabrın tatbikatından birisi harbu kitalde sabru sebat. Yani savaş meydanında sabır, vazgeçme, dönme, kaçma, efendim savaştan kaçma, işte veya savaşa hiç gitmemezlik etme anlamında ve hasais-i Muhammediye'den birisi de yani Peygamber Efendimiz'in kişilik özelliklerinden veyahut da gidişatının ayırt edici yönlerinden birisi de bu suretle cihat. Yani hiç korkmadan, hiç gözünü kırpmadan cihat olacağı anlatılmıştır. Zira dinde hakkı takva ve Allah için hakkı cihat ancak hak yolunda fedai canı göze alarak Allah yolunda çarpışmakla mümkün olur. Ve Allah için olmayan katillerin, Allah için olmayan katillerin, tecavüzlerin önüne ancak Allah için kıtale hazırlanmakla geçilebilir. Yani sen Allah için savaşa hazır olursan, Allah için olmayan tecavüz burada haddi aşmak, yani başkasına zulmetmek demek. O zulümlerin, o cinayetlerin önüne ancak o zaman geçilebilir. Bu suretle bu sure Bedir'den Mekke'nin fethine kadar olan istihzaratın, efendim ve e'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin, Enfal suresinin 60. ayeti, gücünüz yettiği kadar hazır olun savaşa, yani bütün gücünüzle hazır olun. Bunun mazmunu ile ya eyyühen nebiyyü harridil mu'minine alel qital, bu da Enfal suresi 65. ayet, ey peygamber müminleri savaşa teşvik et. Mıstakı üzere, yani bu ayetlerin efendim Müslümanları hazırladığı ve getirdiği noktada bu savaşın hangi usullerle ve ne şekilde, nelere dikkat edilerek yapılacağını açıklayacak bir sure okuyacağız sizlerle beraber. Arkadaşlar, acizane kanaatim, bunu söyleyerek bitireyim bugünkü sohbetimizi. Acizane kanaatim, yanılıyor olabilirim. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz arkadaşlar, bu coğrafyada her an savaşa hazır olmasak, güçlü bir ordumuz ve askeri kuvvetimiz olmasa, benim kanaatim arkadaşlar herhalde 2-3 ay falan barınabiliriz diye düşünüyorum. Onun için ve Türklerin, yanılıyorsam yine lütfen düzeltin, Türklerin tarihine bakın arkadaşlar. Ta bilinen en eski tarihten bugüne kadar Türkler dünyada hangi özellikleriyle biliniyorlar? Bana söyleyin. Arkadaşlar ne yaptık biz? Yani dünya tarihinde bizi bütün dünya neyle biliyor? Savaş. Eğer arkadaşlar savaşçı özelliklerimizi yitirirsek tırnakları sökülüp Luna Park'taki kafese konmuş aslan gibi oluruz. Haberiniz olsun yani. Bu metroseksüellik bize göre değil arkadaşlar. Peki, Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak yine de hiçbirimizi savaşmak zorunda bırakmasın, ama savaşmak zorunda bıraktığında da arkasını dönüp gidenlerden etmesin inşallah.
Hocam bir şey koyayım.